SBS Türkçe ilesiniz.
Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, siyasette şiddet öne çıkmaya başladı son haftalarda. MHP lideri Bahçeli'ye yönelik eleştiriler şiddetle cevap buluyor. Bu konudaki gelişmeleri bize anlatabilir misiniz acaba?
Tabii. Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın 17-25 Aralık'la ilgili sözlerini hatırlattı. Bir gazeteciye demeç verdi, Yeni Çağ Gazetesi'nin Ankara temsilcisine. Ve 17-25 Aralık konusunda geçmişte saatini buraya ayarladığı, bu meseleyi unutmayacağı, bu yolsuzluğun hesabını mutlaka sorulacağı biçimdeki sözlerini hatırlattı. Ve bu demeci de Yeni Çağ Gazetesi yayınladı. Bu arada tabii MHP'den buna çok sert tepki geldi, Genel Başkan Yardımcısından. Ve sonrasında, birkaç gün sonra da 5 kişi Selçuk Özdağ'ın evinin önünde Özdağ'ı öldüresiye dövdü. Elini kırdı, parmaklarını. Aynı zamanda kafasına 18 kişi atıldı. Bir gece hastanede kaldı. Bu demeci kaleme alan gazeteci de saldırıya uğradı. Ve tabii muhalefet ayağa kalktı. Her eleştiri böyle şiddetle mi karşılık bulacak diye. Ve hem MHP'den hem de AK Parti'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan buna karşı bir duruş sergilemesi talebi yükseldi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyu açık bir biçimde bu meseleyi eleştirmedi ya da kınamadı. Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. O açıklamasında şiddetle işleri olmadığını söyledi. Ülke Ocakları'nın hedef gösterildiğini ama Ülke Ocakları'nın bir kültür kurumu haline geldiğini aktardı. Üstelik eleştirilerini de aynı şekilde devam ettirdi. Hem Gelecek Partisi'ne hem de Gelecek Partisi'nde kendisine yönelik eleştiriler dile getirenlere, suçlamaya varacak nitelikte çok ağır ifadelerle. Şimdi bu saldırıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Gazeteciye yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gazeteciye saldıranlar serbest bırakıldı birkaç saat içinde. Selçuk Özdağ'a saldıranlarsa tutuklandı. Bu arada o iki kişi iş aramak için yola çıktıklarını, Selçuk Özdağ'ı gördüklerinde de ona sinirlendiklerini, Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerinin kendilerini öfkelendirdiğini ve karşılıklı bir dalaşma olduğunu, bir itişme olduğunu, düşerken de elini çarptığını, kafasını çarptığını söylediler. Böyle ifade verdiler. Yani meseleyi küçülttüler. Bu saldırganların Ülke Ocakları'yla bağlantısı da ortaya çıktı. Ülke Ocakları'nda fiilen görev yapan isimler. Ve bu soruşturmayı yürüten savcıya yönelik de hem MHP'den hem Ülke Ocakları'ndan tutuklama talep ettiği için, soruşturmayı derinleştirdiği için çok sert ifadelerle mesajlar paylaşıldı. Sosyal medyadan hedef gösterildi o savcı. Buna da kimse ses çıkartmadı. Tabii muhalefet bütün bu gelişmelere tepkili. Türkiye'de siyasi tartışmanın şiddete kaymasının aslında 12 Eylül'ü hatırlattığını Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi. Ve gidişin iyiye doğru olmadığını aktardı. Siyasette şiddet meselesi muhalefetin bir numaralı gündem maddesi ama iktidar partisinden bu konuya yönelik ciddi bir açıklama yok.
Yavuz Bey, bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeler takip ediliyor. Trump veda etti. Trump'ın ilişkileri Erdoğan'la en azından yakın gibi görünüyordu. Türkiye'yi koruyordu bir yandan bazı yaptırımlardan Trump. Joe Biden yönetimi altında Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak sizce?
Valla Trump döneminde Türkiye-Amerika ilişkileri çok ciddi zarar gördü aslında. Tarihinde hiç olmadığı biçimde Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren bir mektup yazıldı Trump tarafından. Twitter üzerinden Türkiye'ye senin ekonomini batırırım diye tehdit savruldu. Türkiye'de ekonomi allak bullak oldu 2018'de Ağustos'ta Papaz Brunson'un tutukluluğunun devam etmesi üzerine. Ama şöyle bir durumda vardı tabii. S-400 ile ilgili olarak uygulanması muhtemel yaptırımlar geçiştirildi, mümkün olduğu kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'yı aradığında mutlaka karşısında bir muhatap buldu. Bundan sonra uzmanlara göre Cumhurbaşkanı öyle her aradığında Amerika'da bir muhatap bulamayacak. Yani Biden'la Trump'la kurduğu ilişkiyi kuramayacak. Çünkü Biden daha kurumsal yaklaşıyor meselelere. Türk-Amerikan ilişkilerinin çok parlak bir dönem geçirmesi de muhtemel görünmüyor. Çünkü Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayacak isim ilk demecinde Türkiye ile ilgili sözde müttefik ifadesini kullandı. Yani müttefikliği bile sorgular halde görünüyor. Türkiye hem Avrupa Birliği'ne hem Amerika'ya sıcak mesajlar veriyor Ama ortada duran çok önemli sorunlar var. S-400 meselesini Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla gündemde tutması bekleniyor. Çünkü Müstakbel Dışişleri Bakanı bunun Türkiye'nin müttefiklik ilişkilerine uygun olmadığını söylüyor. Türkiye'den gelen açıklamalara bakıldığında hem sıcak mesajlar veriyor Washington'a, hem de Rusya'dan ikinci S-400 füzesi alınacağına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden seçildikten ya da Biden'a tebrik mesajı gönderdikten sonra bir telefon görüşmesi yapmak için de başvuruda bulunduğu ya da bunun için iletişime geçtiği Amerika'yla, ama buna da yanıt gelmediği belirtiliyor, iddia ediyor. Bunlar da yalanlanmış bilgiler değil. Birçok isimle telefon görüşmesi yapmasına rağmen Biden şu ana kadar Erdoğan'la bir telefon görüşmesi de yapmadı. Trump dönemi zordu. Öyle kolay bir dönem değildi. Aklına estiği gibi yapıyor, aklına estiği gibi konuşuyordu Trump. Ama ona göre biraz daha zorlu bir sürecin beklediği söylenebilir Türk-Amerikan ilişkilerinin.
Yavuz Bey, bir yandan da aşı kampanyası başladı Türkiye'de. 1 milyon kişiyi geçti aşı olanlar. Son durum nedir acaba?
Aşılama konusunda Türkiye gerçekten çok önemli bir performans gösterdi. Bir haftalık bir süreçte 1 milyon kişinin aşılanması çok önemli bir başarı. Avrupa'ya baktığınızda, diğer ülkelere baktığınızda. Bu konuda başarı hanesine bir artı yazmak mümkün. Ama aşı temini konusunda ve aşıların halkla ilişkileri, iletişimi konusunda önemli tartışmalar da devam ediyor. Bir kere bu aşıların devamı gelecek mi? Ne kadar gelecek? Hangi takvimde gelecek? Çin aşısı da olsa, ki Avrupa'dan BioNTech aşısının gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Onun da herhangi bir takvimi yok. Türkiye'de toplumsal bağışıklık oluşturabilmek için en az 60 milyon kişinin aşılanması gerektiği uzmanlar tarafından söyleniyor. Şu ana kadar gelen aşı 3 milyon doz. Onunla da ancak 1,5 milyon kişi aşılanabiliyor. Şu anda huzur evlerindeki yaşlıların aşılanmasına geçildi. Programa göre hareket ediliyor. Program dünya standartlarında. Önce sağlık çalışanları, sonra yaşlılar, sonra diğer risk gruplarına göre aşağı doğru inen bir program da yapıldı. Ama arada mesela bir üniversitenin rektörü aşı oluyor ve bunu sosyal medyadan duyuruyor. Üniversitenin rektörünün sağlıkla alakası yok. Ama o üniversitenin hastanesi var. Hastaneyle bağlantılı olduğunu iddia ederek aşı oluyor. Ya da Eskişehir'den bir AK Partili eski yönetici hastaneye avukatlık yaptığını söyleyerek aşı olduğunu duyuruyor. Bütün bunlar da tabii aşıdaki adalet tartışmasını beraberinde getiriyor. Türkiye aşılama konusunda gerçekten çok başarılı, ama örnek olsun diye aşı yaptırılan ya da kıyısından köşesinden o gruplara dahil olmak isteyenleri dahil etmesiyle birlikte aşıda adalet konusunda aşılama kadar başarılı bir performans sergilemedi. En azından Sağlık Bakanlığı için söyleyebiliriz. Çok az oy alan, hiç oy almayan siyasi partilerin liderleri de aşı yaptırıldı. Bir devlet büyükleri ifadesi kullanıldı. O devlet büyüklerine kim giriyor? O kimlerin aşı hakkını alıyor onlar? Biçiminde sorular, sorgulamalar da beraberinde geldi. Kimse Cumhurbaşkanı'nın aşı olmasına, Sağlık Bakanı'nın örnek olması için aşı olmasına itiraz etmiyor. Ama diğer isimlerin sırası gelmeden, programda olmamasına rağmen aşı olması, dediğim gibi, bu adalet duygusunu sarstı. Bu arada muhalefet partilerinden de aşı olmak için sıra bekleyenler var. CHP Genel Başkanı gibi, HDP'nin eş genel başkanları gibi ya da örnek olmak için aşı olmayı kabul edenler var. Meral Akşener gibi, Vatan Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek gibi.
Aşının ne kadara mal olduğu belli mi? Yani sonuçta Çin'den gelen aşının Pfizer'dan çok daha ucuz olduğu söyleniyor. Türkiye'nin bu aşılara ne kadar ödeyeceği belli mi acaba?
Bu konuda bir açıklama yapılmadı. Hatta bu Sağlık Bakanı'na da soruldu ama bu konuyla ilgili oradan da herhangi bir açıklama gelmedi. Bütün dünyada bu konular çok şeffaf ilerlerken Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi burada da bir şeffaflık eksikliği var. Bizim paramız var, alırız, ucuz alıyoruz, doğrudan alıyoruz, herhangi bir aracı kullanmıyoruz dedi Sağlık Bakanlığı Çin aşılarını alırken. Ama Türkiye'de bir temsilciliğinin olduğu, bir Türk firmasının distribütörlüğünü yaptığı Sinovac'ın daha sonra ortaya çıktı. CHP'li milletvekili Murat Emir ortaya çıkardı. Sonra Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Onlar kar etmiyorlar, sadece distribütörlük yapıyorlar diyerek Sinovac da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Yani maliyetiyle ilgili aşıların herhangi bir açıklama yapılmadığı için bu konudaki spekülasyonlar da aldı yürüdü ve hala maalesef bu konuda herhangi bir açıklama yok.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.